Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Mistiko'nun sunduğu Ali Edin ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Herkese merhaba, Radyo Spor Evetri'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.05, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber futbol gündemini, spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Radyospor.com, Twitter'da Ali Erim ve Mert Elam, Instagram'da yine Mert Elam adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mert Elam hoş geldin.
Hoş bulduk Ali abi.
Nasıl keyfin?
İyi abi, yaramazlık yok, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, bilgisayar açılacak inşallah. Bir sıkıntısı var gibi gözüküyor Mert Elam.
Yani sıkılmış olabilir, çok
az
sıcak.
Az önce. Hava çok sıcak mı?
Dışarısı sıcak.
Ha,
yani
tabii.
Güneşte kaldığın an sıcak.
Gölge senin dışarıda biraz dolaşacak kadar vaktin var. Ben dışarı çıkmadığım için mesela havanın sıcak olup olmadığını anlayamadım.
Evet. Yukarıda çünkü şey yapıyorsunuz. Dünyayı kurtarıyorsunuz.
Yukarıda dünyayı kurtarıyordum ben az önce.
Pandemi nasıl biter? Buna kafıyorsunuz. Futbolu nasıl kurtarırız?
Aynen. Bunların hepsi biz yukarıda düşündüğümüz konular.
Aynen.
Şimdi az önce Deniz Aksoy'la bir podcast çektik.
Bir kısmını duydum ben. Hakan'ın yanına gittim ben de.
Evet.
Ben de bir tane podcast paylaştım çünkü orada.
Sen de podcast. Sen de ne hakkındaydı senin podcast'in?
Ben
kendin hakkında mıydı?
Ha, kendimi tanıtıyorum.
Kendini anlat. Evet. Mert Elam kimdir?
İlk bölümde çocukluğumu konuştuk. İkinci bölüm lise, üniversite dönemi.
İlkokul arkadaşım Can'la neden kavga etmiştik?
Aynen.
İkinci podcast konusu.
Aynen.
Üçüncü sınıfta yaşadığım hayal kırıklığı. Bak bunlar güzel podcast konuları olabilir aslında.
Yok benimki şey ya, podcast hayat hikayeleri gibi. Biraz daha Ajans Spor'da köşede yazdığım şeyleri aslında biraz seslendirip biraz da hani doğaçlama onlarla ilgili bilgiler paylaşıyorum. Bir tane çektim şu ana kadar. Bugünkü de Euro 2020 ile alakalıydı. Onunla ilgili böyle Euro bir deneme çekimi yaptım.
Yani gizli sır mı söylemiyorsun? Hani Euro 2020 ile ilgili ne çektin mesela?
Ha şey yok ya, gizli sır falan değil ya. Bilinmesi olarak gerekenler turnuva ile ilgili. Basit bilgiler yani, çok aman aman bilgiler değil de bir deneme olsun diye onları paylaştım podcast'te. Sonra takım değerlendirmesi, futbolcu değerlendirmesi gibi şeyler de yapacağım. Sizinki 20 dakika sürmüş onu biliyorum.
Evet, 20-22 dakika
sürdü. Neymar dedi, Ronaldo dedi. Hakan onlarla ilgili konuşmuştuk.
Biz şöyle yaptık. Sosyal medyadaki sporcular, hani sporcuların hangileri sosyal medyayı iyi kullanıyor, bize neler hissettiriyor. Onun üzerinden konuştuk Deniz'le. Güzel, keyifli oldu. Ben de ilk 20 en büyük hesabı çıkardım. Instagram'da en fazla takip edilen 20 hesabı çıkardım. Orada 3 tane sporcu var. Tahmin edeceğin gibi Messi, Ronaldo ve Neymar. Onun dışında genelde işte o...
Şarkıcılar mı?
Şarkıcılar, türkücüler.
Türkücü de var mı?
türkücüler.
Bilmiyorum bak.
Ama mesela hani NBA'den hiçbir oyuncu yok. İlk 20 içerisinde. Ne bileyim, bir Tom Brady yok.
Niye futbolcular var?
Lewis Hamilton yok. Futbol herhalde daha geniş kitlelere yayıldığı için. Düşüncemiz o yöndeydi. Biraz onlardan bahsettik. Güzel oldu. Nerede ve ne zaman yayınlanacak derseniz bilmiyorum. Onu söyleriz size. Ajans Spor'da yayınlanma ihtimali varmış ama. Mert Elam oraların müdürü olarak. biz sizi tutarız. Biz size destek veririz dedi. Elinizden tutarız dedi.
Tutacağız tabii ki.
Dolayısıyla oralarda yayınlanabilir. Söyleriz ilerleyen dönemde. Deniz Aksoy'la beni dinlemek isterseniz.
Ki zaten
bunu da söyleriz.
Hani güncel bir konu değil. Bu her zaman dinleyebileceğiz değil mi?
Evet, zaten o yüzden öyle bir konu seçtim ben. Genel olsun, hani hemen eskimesin diye. İkinci, üçüncü bölümleri de o şekilde yapmayı planlamaktayım. Bunu da girişte söylemiş olalım.
Hayırlı olsun.
Evet, sana da hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Ben senin Euro podcastlerini dinleyip oradan faydalanıp ondan sonra yarışmada birinci olmak niyetindeyim.
Ha, sizin paylaştın mı yayında böyle bir yarışma olduğundan, bahsetmedin.
Yok yayında. Daha bahsetmedim. Belki hatırlarlar. Dünya Kupası'nda Rusya'da bir şirket içi yarışma yapmıştık. Maçların skorlarını tahmin ediyorduk. Ona göre bir planlama vardı. Mert orada küme düşmüştü. Ben de dördüncü basamakta yer almıştım. Arjantin aşkım yüzünden.
Hı hı.
Yani orada duygusal davranmasam biliyorsun. Zirve benimdi. Tamamen benim hatam. Arjantin-Fransa maçında yaptığım, göz göre göre yaptığım büyük hatayla beraber. Ondan sonra bir daha tabii yaklaşamamıştım. Bilmeme rağmen yani Fransa. Her şey Fransa demesine rağmen o karşılaşmada. Ben Arjantin demiştim ve bana pahalıya patlamıştı. Ondan sonra bir de başıma şu gelmişti. Tam doğru skoru bilecekken
elektrikler kesildi.
Yok. İngiltere-Kolombiya maçında yarım yine çıktı. son dakikada kafa vuruşuyla maçı 1-1'e getirdi ya. Hı hı. O karşılaşmada benim üstümdeki Faruk 1-1 demiş, ben 1-0 demiştim. Orada da ikinci darbeyi yedim. Ondan sonra zaten olmadı, bir daha yakalayamadım.
Ama şeyler hiç hesaba katılmıyor burada. Mesela son dakika golüyle skorunun geldiği bir şey olmadı mı hiç mesela? Aksi şeyleri söylüyorsun, aleyhine olanları. Hiç mi lehine bir şey olmadı?
Olmaz mı? Evet. Grup aşamasında baya tamam. Baya lehim oldu. Evet, hani tamam. Böyle enteresan işler de benim lehime gelişti grup aşamasında. Ama genelde sonu hatırlanır ya, son hani son şeyde böyle oldu diye.
Hani işi şeye getiriyor gibi hissediyorum. Hani ben zaten en iyisini biliyordum da işte dış güçler öyle yaptı. Hani
ya o... dış güçler tabii yani. Arjantin onların... ama bak öz eleştiri yapıyorum değil mi? Arjantin duygusallığım beni bu noktaya getirdi.
Tamam, o var, doğru.
Arjantin yüzünden kaybettim diyorum. Ama ikinci darbeyi de işte o sonra. Yarı Mina'nın kornerde kafayı yapıştırdığı golde yemiştim o turnuvada.
Kendisi nerede? Tanıyor, hatırlıyor musun şu an Mina nerede?
Everton'da mı? Tabii tabii. Everton'da sezon başında da bayağı oynuyordu. Bayağı oynadı sezon başında. Sonuna doğru biraz formayı kaybetti. Hatta başarılı, iyi oynuyordu yani. Ama bir ara kaybetti formayı. Ondan sonra da bir daha toparlayamadı Hikmetse. Şimdi Mehmet Ünlü ne demiş? Euro 2020 için albüm dolduran var mı? İlk 96'da başlamıştım albüm doldurmaya demiş. Evet, o klasik Panini'nin albümlerini almış Euro 2020
evet,
için.
Çok güzeldi.
Onlar bayağı keyiflidir. Açıkçası ben Euro 88'de başladım. Euro 88 albümümde hala durur.
Öyle mi?
Onun da içinde 2 ya da 3 tane sticker eksiktir.
Benimki de Euro 96 olması lazım.
Seninki de Euro 96. Evet. Demek ki Mehmet Ünlü'yle aynı anda başlamışsın sen.
Aynen.
Ama bir süredir yapmıyorum. Necdet Sabah, Barış Ertül, Mert Elam'ı köşeye sıkıştırdığında neden havlu atmadınız? Size esefle kınıyorum Ali Bey demiş.
Ben köşeye sıkıştığımı hissetmedim bir kere.
Hangi konudan bahsediyor?
Löv konusu tahminen.
Löv konusu. Ha, sen Löv'de bir çıkış yaptın.
Evet.
Lanet olsun böyle teknik direktöre dedin. Evet. Yerden yere vurdun.
Ne işi var
dedin. Yohem Löv'ü. Löv adam değil dedin. Ondan bahsediyor
evet.
Barış abi.
Orada bayağı mesaj gelmiş zaten o tartışmada da. Ben öyle köşeye falan sıkışmadım tabii ki. Barış abi farklı düşünüyor. Daha fazla süresi var.
Mert Elam köşeye sıkışmaz. Yani, köşe Mert Elam'a sıkışır.
Gibi.
Evet. Zlatan öyle diyorlar.
Tersi oluyor değil mi?
Tersi olur.
Yok, köşeye falan sıkışmadım, orada bir tartıştık. İkimizin de görüşleri farklı bu konuda.
Kapalı tribün, Ali abi Sabah Spor'unda sen olmasan Mert abiyle Barış abi anlaşamıyorlar demiş. İyi ki varsın Ali abi demiş Kapalı tribün bana.
Sen arabuluculuk mu yapıyorsun bize yani?
Bilmem, senle ben de anlaşamıyoruz. Ben bu sabah öyle çok bir şey hissetmedim ya. Normal klasik bir fikir ayrılığıydı. Hı hı. Yani öyle çok garip bir şey yok ortada.
Tabii tek bir doğru da yok. Karşı örnekler de mesela bana sıralamışlar. Mesela Filik demişler, Filik. Adamın kulüp takım kariyeri mi var demişler. Hani Bayern Münih'e gidiyor, başarılı oluyor mesela. Birkaç dinleyici onu yazmış. Filik örneğini vermiş. Hani kendi içinde mantıklı. Ama hani bir tarafta gittiğin kulüp Bayern Münih. Hazır bir yapı var. Hani çok kaos olan bir kulüp değil. Bir tarafta Fenerbahçe'ye geliyorsun. Onun da aynı olduğunu düşünmüyorum aslında. Burası daha farklı. Oradaki alıştığı düzenden bir kaosa gelecek yani Löw tabii gelirse.
Mehmet Ünlü, Hamburg çok sıcak, şu an 11 derece yanıyoruz demiş.
11 derece maşallah, evet. Ne kadar sıcak oldu belli oluyor. Bugün de rüzgarlı gerçi İstanbul ama güneşte yine pişiyorsun.
Madem ki faal, ben niye yerdeyim? Nick bu. Az önce yemekten sonra bol fındıklı sütlaç yemiş. Aklıma Mert geldi, empati kurmaya çalıştım. Bir insan sütlaçla fındığı neden sevmez diye işin içinden çıkamadım demiş.
İşte benim gibi muhalif bir şeysen, insansan, her şeye karşıysan bunlara da karşı çıkıyorsun. Değil tabii canım, o kadar da abartmasın da. Sevmiyorum ya, illa her şeyi sevmek zorunda değil. Zevkler, renkler, tatlar.
Farklı. Oo, Mehmet Ünlü çok ekstra bir şey söylemiş. 88 albümündeki eksikleri söyle, bulmaya çalışırız Ali abi demiş. Tamam.
Tanıdığım var, ne var yani?
Bilmiyorum nasıl bulacak. Ben yakın zamanda gideceğim Bursa'ya. Albüm Bursa'da, çeker eksikleri gönderirim size. Tamam, süper olur.
Benim de
yani 1988'de tamamlayamadığım albümü eğer 2021'de tamamlarsam harika olur.
Benim de o zaman ben de bir yardım isteyeyim. Hatırladığım kadarıyla 98 mi 2000 mi hangi turnuva için Paul Scholes eksikti bir tek.
İngiltere. Öyle mi?
Evet. Tek kalmıştı. Paul Scholes hala orası boş durur bende de. Çok net hatırlıyorum. Ama hangi dönem, hangi turnuvaydı onu çok çıkaramadım şu an. 98-2000 falan, o civarlar bir şey olması lazım.
Ahmet Tarin, Mert Elam Löw'ü kabul etmiyorsa Jorge Jesus. Jorge dedim bak nasıl.
Jorge Jesus diyeceksin.
Jorge Jesus mu demem lazım?
Sonuçta.
Ya da Favre için ne düşünüyor demiş. Şimdi mesela Favre'nin de Orhan Uluca şöyle diyor. Abi çok naif diyor. Sizli bizli konuşurmuş Lucien Favre oyuncularla.
Tam Türkiye'lik yani.
Evet, burada olmaz diyor mesela. Lucien Favre acayip bir adam diyor. Müthiş bir teknik direktör ama burada olmaz diyor mesela. Orhan Uluca'nın fikri bu. Çok,
o zaman ben de
çok naif diyor.
Şey düşünüyor yani, mantık olarak benden çok farklı değil. Ben de burada naif teknik adamların iş yapamayacağını düşünüyorum. Biraz daha bizim kültürden olan isimlerden bahsettim. İşte Hırvatların yakın olması, Rumenler, işte İtalyanlar diyebilirsin. Bu tarz isimleri ben daha sıcak buluyorum. Löw çok farklı mesela Favre'dan yani. Löw de çok bana naif bir teknik adam gibi geliyor. Dışarıdan yani. Hani Favre kadar var mıdır bilmiyorum. Hmm. O tarz teknik adamlar burada çok olmaz gibi geliyor. Ama bir yandan da bakıyorsun Mesut Özil var. Oturtamıyorum yani. Bir yandan Wenger olmalı diyorum mesela, Mesut var diye. Sonra Wenger'e bakıyorum. Wenger de naif adam. Türkiye'de yapamaz diyorsun. Ya baştan zaten yapı çok düzgün kurulmadığı için ne yapsan elinde kalacak bir şey var sanki Fenerbahçe'de.
Selman da Mert köşeye sıkışmadı ama kendiyle çelişti demiş. Çizdiği teknik direktör profili Fatih Terim ama Galatasaray'dan da gitmesini istiyor demiş aynı zamanda.
Tamam. Ben daha uygun olduğunu düşünüyorum o tarz teknik adamların. Fatih Terim de başarılı oldu zaten yıllarca. Yani daha ne diyebilirim ki? Onlar da sürekli yani sonuna kadar kalacak halleri yok. Bir yerde de başarısız olacaklar. Bunca zaman başarısını peki nasıl açıklayacağız? Yani ben orada kendi içimde çeliştiğimi düşünmüyorum.
Evet. Sabah tabii konu nereden açıldı diye merak edebilirsiniz. Hani Löw'den bahsederken Mert Elam dedi ki çok uzun yıllar Alman milli takımında çalıştı. Şimdi birden kulüp takımına geçerse biraz aksayabilir. O tempoya uzun süredir uzak Löw. Buna karşı çıktı mesela Mert Elam. Ama mesela Löw gelmesin demedin sen. Yani Löw o konuda eleştirilebilir dedim. Benim anladığım oydu.
Ben eleştiririm gelirse. Yani gelmesin niye diyeyim? Gelsin abi yani.
Değil mi? Yani yanlış anlamadım ben. Ama hani o konu eleştirilebilir dedin Löw'le alakalı.
Ben de öyle düşünürüm dedim. Ben öyle eleştiririm. Burada başarılı olabilir mi? Olabilir ama benim görüşüm önceden yani sonuçta biz de bir fikir ortaya atıyoruz. Teknik adam isimleri geldiğinde Löw deyince aklıma benim bu geliyor. Uzun zaman milli takımda görev alması, kulüp takımından uzak olması bence bir dezavantaj. Üstüne oradaki bir düzenden buradaki bir düzensizliğe gelişi. Hani Löw'ün fark yarattığı nokta düzen içinde başarılı. Sen burada
peki,
kaosa gelirsen...
Peki kulübü ülkeyi bilmesi...
O avantajı evet. İki sene çalışmış Fenerbahçe Adanaspor. Güzel.
Hani gelip şöyle diyebilir ya, hiçbir şey mi değişmez? Ama o bu, ihtimal de var ama 3 aşağı 5 yukarı yapıyı biliyor.
Biliyor ama orada da yani bu kadar sene dediğim gibi çok iyi bir düzende yani adım adım Almanya büyüdü Klinsmann'la birlikte. Löw bayrağı devraldı. Sonunda da Dünya Kupası'yla zaten taşlandırdılar. Şimdi de çok kötü gitmiyorlardı, bir ara sallansılardı. Yani öyle bir düzenden tekrar buradaki kaosa geçmek, buna adapte olmak, bir de hani geçtin bir de nasıl adapte olacaksın, burada serseme döner Löw.
Evet, 14-18 saatlerimiz Radyo Spor'da, Türkiye'nin iyisinde Hattrick dinliyorsunuz. Ali Yerim, Mert Elam sizlerle beraber. Aramıza gidelim, ardından devam edelim.
Mistikom'un sunduğu Ali Yerim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.24 oldu. Radyo Spor'da Hattrick'te Ali Yerim, Mert Elam sizlerle beraber. Şöyle bir mesaj gelmiş Mert. Mert Elam o zaman Fenerbahçe hangi teknik direktörü düşünüyor demiş. Kimseyi beğenmiyor da demiş İzmirli bir arkadaşımız.
Hangi teknik direktörü düşünüyor?
Yani kafandaki isim kim?
Kafamdaki isim böyle çok net oturttuğum bir isim yok açıkçası. Biraz adaylara bakıp değerlendiriyorum. Hani Sarri'ye bakıyorum mesela, ismi geçtiği için o da buraya çok adapte olacak biri gibi durmuyor. Aslında çok asi bir teknik adam Sarri, ama onun da futbolcularla olan ilişkisi her zaman büyük soru işareti oldu. Mesut'la mesela Sarri'yi ben yan yana koyamıyorum. Bende bağdaşmıyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'de o kadar çok değişken var ki düşünülmesi gereken, yani Mesut Özil'e uygun bir teknik adam gelmesi, ülkeye uygun bir teknik adam gelmesi, bunları aynı potada eritecek teknik adam çok kolay gözükmüyor yani yabancılara baktığında. Ama hani en kolayı şu anda Emre Belezoğlu gözüküyor. Yani yurt dışından bir teknik adam getirmektense. Çünkü Emre Belözoğlu bunların hepsini yapabilecek biri ama onun da tabii ki tecrübe olarak eksiği var. O da başka bir problem olacak. Yani aslında tabii ki kimi getirse getirsin %100 kamuoyunda nasıl diyeyim kabul edilecek bir teknik adam olmayacak. Hepsinin bir defası olacak. Yani bir Fatih Terim gibi gelmeyecek Galatasaray'a. Yani Galatasaray'daki güçlü dönemleri gibi düşünün Fatih Terim'i. Doğal bir aday olarak gelmeyecek kimse. O yüzden o da büyük sıkıntı ve bunu açıklamadığı müddetçe de gelen teknik direktörün işi de daha da zorlaşacak herhalde. Yani özellikle Emre Belözoğlu gelirse ve bu açıklama da uzarsa Haziran başı, Haziran ortası işte ne zamana denk gelirse bu da onu daha güçsüz bir şekilde teknik direktöre başlatacak. Yani bir an önce karar vermeli Ali Koç bu konuda. Yol haritasını da paylaşmalı.
Stoper Yılmaz, Cuma günü memlekete gidiyorum. Bizim oranın cevizi ve bademi güzeldir. Mertelem izin verirse onları sevebilir miyiz demiş.
Severim ben cevizle bademi.
Cevizi ve bademi seversin.
Aynen. Bademi daha çok sevmekle birlikte ikisini de çok tüketirim yani. Tükettiğim nadir çerezlerden.
Emrah abi demiş, İngiltere Premier Lig uzmanı olarak bu sene Gezel gibi kumaşı iyi ama takımda yaralamayan aklına gelen küskün futbolcu var mı?
Allah.
Vay, iyi bir pazar bak.
Scoutluk yap bakalım.
Bize. Yetenekli ama takımında yaralamayan oyuncu var mı?
Mesela Burnley'de böyle bir oyuncu var mı? Senin uzmanlık alanın o tarz takımlar diyebiliyorum.
Burnley'de öyle bir oyuncu yok.
Yok mu?
Burnley'de zaten Fulham'da, 13 kişi oynuyorlar.
Fulham'da küme düşenlerde böyle
Mitrovic var.
Zaten yazılıyor.
Geçen senenin Championship'in gol kralı 26 gol atmıştı.
Onu yazmışlar Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye. Zaten yıllardır yazılan da bir oyuncu aslında Mitrovic. Sürekli yazılıyor. Ama büyük takımlardan istiyor belki dinleyicimiz. Mesela atıyorum Mata. Juan Mata aklıma gelen bir isim.
Van de Beek var mesela.
Van de Beek tabii.
Hiç işine yaramadı. Evet.
Ama o direkt Hollanda'ya döner. Onu Süper Lig'e yar etmezler.
Mümkün değil canım. Espri evet. Olarak söyledim zaten.
Hani onun kariyeri çok düşüşte değil. Yani bir sezonu kötü geçti ama Gezal kariyeri böyle tepe taklak gitmeye yakın bir futbolcuydu. O tarz bir isim bulmak kolay değil. Mesela Kasımpaşa Drinkwater'ı getirmişti orta sahaya. Onun da kariyeri düşüşteydi. Albrighton geliyor aklıma mesela. Ama öyle çok
Albrighton
da yetenek...
oynuyor mu?
Oynuyor mu hala?
Oynuyor.
Ama o da çok yetenekli bir oyuncu değil mesela. Daha...
Batshuayi.
Batshuayi.
Chelsea'den kiralık. Çok fazla forma şansı bulamadı.
Evet. O da hep yazılan bir oyuncu.
Evet, yani mesela Batshuayi olabilir.
Benteke yazılıyor çok fazla.
Benteke'nin sözleşmesi bittiği için yazılıyor.
Evet.
Onlar biliyorsun bir de Mateta'yı aldılar. İngiltere, Almanya'dan. Mainz'dan. Bu da 23 yaşında. O da uzun boylu. Biraz daha ama ayakları tabii Benteke'ye göre iyi. Kumaşı daha kaliteli Mateta'nın. Benteke de 90'lı artık 31-32 yaşında.
Tabii. Milli takım kadrosunda da hala seçiliyor bu arada Benteke. O kadar hani eleştiriliyor son yıllarda. Hiç başka da forvet çıkmadı o zaman.
Belki. O da son yılların en iyi sezonunu geçirdi kendi adına. Hani ne kadar iyi dersen çok çok iyi değil ama kendi adına en iyi sezonunu geçirdi. Aslında şaka bir tarafa hakikaten dediği gibi kulüplerinde böyle hani dışarıda kalan ama kaliteli oyunculara yönelmek bence iyi bir fikir.
Mesela Karius o dönem için olarak. Hani isim olarak mesela çok mantıksız gelmiyordu. Sonuçta Liverpool'a gözden düşen bir isimdi. Türkiye'ye gelmiş ama
ihtiyacı vardı.
Evet, tutmadı mesela Karius hamlesi. Gezal tuttu. Ben de bir yandan takımları böyle kafamda geçiriyorum. Hani Tottenham'a falan gidiyorum. Böyle bir oyuncu yakalar mıyım oradan diye ama yok. Tottenham'dan da mesela Beşiktaş Enkudu'yu yakalamıştı. Orada süre alamayan bir futbolcu da Enkudu. O da Gezal gibi etki yaratamadı. Her zaman da tutmuyor bu tabii ki. Yani tek bir doğru yok futbolda. Ama böyle birkaç isim çıkar. Benim ilk etapta öyle çok aklıma gelmedi. Mata geldi işte bir tek.
Erkan Turan, Mert Elim'in açıklamaları sonrası kendimi şu an yağmurlu havada şemsiyesini açmayan Mert Elim'in arkadaşı psikolojisinde hissediyorum demiş.
Vay, hala hatırlıyor demek.
Ama Mert'i böyle seviyoruz diye de eklemiş.
Teknik adam açıklaması değil mi? Benim açıklamam dediği o. Sütlaç konusunda değil hala dinleyicimiz.
Sütlaç konusunu hani...
Bugün bir bomba
şey yapmaya yani. Çalışıyoruz. Nelerler? Sindirmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Ama ona da alışacağız.
Tamam, fındığa hani, alıştınız artık.
Fındığa alıştık. Yani. Fındıktan sonra sütlaç dedin.
Haftaya da yeni bir şeyle.
Yeni bir bombayla. Evet, ona da alışacağız. O da çok büyük problem değil. İzmirli Abraham olur bence demiş. Fatih Bilgili Trezeguet olabilir demiş. Trezeguet de bu sezon tabii istediği kadar forma şansı bulamadı. Orada El Gazi bayağı bir ön plana çıktı. Özellikle hani bir ara Ross Barkley'nin sakatlanması. İsmi bir anda aklıma gelmedi de sonra buldum. Üstüne Grealish'in sakatlanmasıyla beraber El Gazi orada ummadığı kadar süre aldı. Sezonun ilk bölümünde çok ortalarda gözükmeyen bir oyuncuydu. Ama ondan sonrasında o da baya baya bir etki etti. Dolayısıyla hani Trezeguet evet zaten hani bizim ligden gitti. Yine yazılması öyle çok garip olan oyunculardan biri değil.
Kesin yazılır.
Çok çok büyük fark yaratır mı? Mesela bir Gezal etkisi yaratır mı dersen yani
ben hani... çok keyif alıyorum ama Trezeguet'den. Yani Premier Lig'de o kadar çok takip etmedim ama yani buradaki Trezeguet'i izlemek yani sırf onun için ben Kasımpaşa maçlarını izliyordum.
İzlerdim.
Evet. Biz. Yani burada da kime transfer olursa onun maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum.
Mesela golcü olarak Everton'da Joshua King olabilir. O transfer edildi Bournemouth'tan. Çok az forma şansı buldu o da. Norveç milli takım oyuncusu. Kaliteli oyuncu da, iyi oyuncu da. Onun da sözleşmesi bitiyormuş yalnız. O kiralık olarak demek ki geldi. Bakayım şöyle bir. Nasıl oluyor iş?
Kiralık sözleşmesi bitiyordur. Kulüple sözleşmesi devam etmiyor mu?
Ben bir bonservis verdiler diye hatırlıyorum ama. He. Neyse Joshua King mesela hani gündeme gelebilecek oyunculardan bir tanesi.
Yeni bir Sörlot mu yaratacaksın?
Olabilir. Bir sürü var aslında ya bakarsan. Bakarsan hakikaten çıkıyor takımlardan tek tek. Ama bence yöneticilerin aklında olması gereken yollardan biri bu. Ben dinleyiciye katılıyorum.
Ama o da çok büyük bir risk ya. Böyle kariyeri düşüşte olacak. Biraz da yaşı oluyor tabii bu tarz isimlerin. Hani futbola nasıl bakıyorlar? Onu da es geçmemek lazım. Hani hala bir şeyi var mı? Motivasyonu var mı? Oynamamaktan rahatsız mı mesela?
Ya orada,
gerçi Gezal'da öyle miydi bilmiyorum.
Onu, evet rahatsız bu oyuncular biliyor musun? Uzun süreli düşüşlerden rahatsız. Mesela bir sezonu kaldırabiliyorlar ama böyle bir iki sezon oynamadıkları zaman tabii özgüven de yerle bir oluyor. Mesela Türkiye Ligi'nin öyle bir rehabilitasyon yapısı da yok mu? Hani bunu aslında şey olarak kullanıp pazarlıkta koz olarak kullanıp oyuncuyu da bir bakıma ikna edebilirsin. Yani buraya mesela işte kim geldi? Mario Gomez geldi değil mi? Hı hı. Düşüşte gözüküyordu özellikle Fiorentina'daki sakatlıklardan sonra. Ardından çok çok iyi oynadı ve hakikaten başarılı bir şekilde burada oynadıktan sonra transferini yaptı. Ondan sonra mesela Ryan Babel için benzer şeyler söylenebilir. Hani gitti geldi kayboluyordu bir ara. Hani Kasımpaşa işte şeye de gitti değil mi?
Suudi Arabistan'a.
Tabii Suudi Arabistan'a da gitti.
İspanya'ya mı?
Aynen İspanya'ya gitti. Böyle oralarda bakarken geldi Beşiktaş'a tekrar bir çıkış yakaladı.
Mesela Gomis çok doğru mu bilmiyorum ama onun da kariyeri çok iyi değildi. En iyi sezonunu geçirip geldi Galatasaray'a. Aynen. Marsilya'yla. Ama yine de öyle çok efsane değildi. O da farklı.
Evet. En azından o da yani kendi seviyesinin üzerine çıkmayı tabii başardı.
Aynen.
Sörlot son zamanların en büyük örneği. İşte bu sezona ait yine Max Gradel'i örnek olarak verebiliriz. O da yetenekli. Leicester Bournemouth'tan biliyoruz. Artık bu yaşta geldi bir çıkış yakaladı.
Orada takımıyla küme düşmüştü Fransa'da.
Evet. Evet. Dolayısıyla hani bunu sanki koz olarak kullanıp ligde bak düzenli oynarsan tekrar bir çıkış yakalayabilirsin. Tekrar bir transfer yapabilirsin. Avrupa'nın gündemine gelebilirsin. Özellikle Avrupa kupalarında oynayan takımlar bunu değerlendirebilir. Çünkü Avrupa kupaları demek çok göz önünde olmak demek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon gruplarda olma ihtimali yüksek. İkisinin de beraber. Hı hı. Sanki güzel bir yol gibi.
Güzel ama bu tabii kiralık yolu.
Kiralık tabii.
Yani
tabii.
Kendimiz
bir tane,
de...
Bir tane Mert. Bir tane kaliteli. Ki... Bir tane yüksek kaliteli.
Tamam. Kendimizi tabii zaten...
Zarı orada atmak bence kötü bir fikir değil.
Hani Falka gibi 3 senelik sözleşme yapacağına en azından aynen. Falka'yı bir sene kiralamak gibi düşünüyorsun. Evet bir tane kullanacaksan hakkını bir tane kiralık olarak evet ona çok karşı çıkmam. Ama bir yandan da şeyi düşünüyorum. Buradan da giden yabancıların performansı da eleştiriliyor şimdi. Hani yerliler çok aynı ama çoğu da geri dönüyor mesela. Hani buradan
evet.
Gidiyorsun
tabii.
Performans vermiyor. Şimdi bir yerde bunun da farkına varacak Avrupa kulüpleri.
Tamam, dur çaktırma doğru söylüyorsun.
Türkiye'den alıyoruz da.
Dur orayı ayma.
Tamam dinlemiyorlardır.
Dinlemiyorlardır
değil mi? Tercüme etmezlerse problem yok.
Aynen doğru diyorsun.
Orada bir...
Yani buradaki performansı gittikleri takımda gösteremiyorlar.
Evet. soru işareti oluşuyor. Hani mesela şeylerde de problem olmuyor. Scouting transferlerinde şöyle ki hani Çağlar'ın ikincilik ya yani birincilikten gitmesi, Cengiz'in gitmesi, Zeki'nin gitmesi onlar daha yok, farklı. Evet. Onlar çünkü burada kendilerini göstermeden giden futbolcular. Benim bahsettiğim lige damga vurup giden isimler. Onun da ayrımı var çünkü hani yurt dışına iki türlü çıkıldığı için bir böyle dediğim gibi çok tanınmayan futbolcular çıkıyor. Bir de burada performans verip işte Sörloth gibi isimler gidiyor. Onların performansında iyi kalması lazım. Yoksa olmaz hani Buruma gitti, ne bileyim Cenk Tosun gitti, olmadı. İşte Sörloth'un performansı, Muriç gitti. Badu Endiaye gitti, İngiltere'de tutunamadı geldi. Hani son dönemdeki böyle en pahalı ihraçlarımıza bakalım.
Tabii.
Bunlar hepsi kötü performans gösterdiler.
Evet, 14.36 saatlerimiz. Ozan Gül, Emre Hoca ikinci bir Erol Bulut vakası olur mu? O zaman yönetim nasıl bir sonuç verir demiş.
Yani yine sezon arasında yollanmak durumunda kalabilir mi? Diyor herhalde Erol Bulut
ya
vakasından
ziyade. Ya ben Erol Bulut'la Emre Belezoğlu arasında ciddi bir fark görüyorum, onu söyleyeyim. Ama bu saha içerisinde oluşan bir fark değil. Saha içerisinde Erol Bulut daha tecrübeli, daha şu an ne yaptığını bilen bir teknik adam olabilir. Ona bunu söyleyenlere itirazım olmaz. Ama Emre Belezoğlu'nun takım üzerindeki etkisiyle Erol Bulut'un takım üzerindeki etkisini ben ne yazık ki kıyaslamam bile. Arada Emre Belezoğlu lehine çok ciddi bir fark var. Geçen gün sabah konuşuldu. O örneği verdim. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Yani oyuncu Erol Bulut döneminde oyundan çıkarken tribüne doğru bakıyorsa zaten o zaman Erol Bulut'un o kadro üzerindeki hakimiyeti tartışılır hale geliyor. Geldi de ve ona pek hakim olmadığını da gördük. Ama Emre Belezoğlu için durum aynı değil. Oyuncular Emre Belezoğlu'na inanıyor. Onun tecrübe eksikliğini bu oyuncularla kurduğu iletişim becerileri bir bakıma tolere edebilir. İşte zaman zaman bütün iyi teknik adamlar, A+ teknik adamlar iletişimin öneminden bahsediyorlar teknik adamlıkta. Emre Belezoğlu belki o açığını tecrübeli bir kadroyla, tecrübeli bir antrenör kadrosuyla da azaltabilir. Hani o kısmı daha kolay tamir edildi. Şimdi bir anda Erol Bulut'un o iletişim becerilerini geliştirmesi, oyuncular üzerinde etki yaratmasıyla Emre Belezoğlu'nun diğer kendi açısından zaafını gidermesi bence süre olarak çok farklı.
Tabii diğeri biraz karakter
diğeri gibi. Diğeri olmayabilir çok... de yani.
Evet, hani. O doğuştan gelen evet. Bir şey ama diğerini evet biraz zamanla
halledebilirsin.
Daha kolay halledebilirsin.
O yüzden ben birbirine çok benzediklerini düşünmüyorum. Benim tercihim Erol Bulut'tan sonra Emre Belezoğlu geldiği noktada Fenerbahçe'nin oluşturmaya başladığı yapıyı nasıl daha iyileştiririme kafa yorması. Ben uzun süredir bunu söylüyorum. Bakalım ama tabii Ali Koç belli ki şu an bir alternatif arıyor. Yoksa çoktan Fenerbahçe'de bu konu kapanırdı. Eğer Ali Koç'la şu an az önce benim söylediklerim birebir aynı olsaydı, düşüncemiz aynı olsaydı. Peki 14.38 ikinci aramıza gidelim.
Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom!
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Mert Elam bizlerle beraber. Kendisi fırın sütlacı sevmiyor. Fındığı sevmiyor. Löv'ü sevmiyor.
Teknik direktör beğenmiyor. Transferleri
beğenmiyor. Çok... Transferlere karşı
evet,
beni de pek sevdiğini söyleyemem. Dolayısıyla
hayata
böyle
karşı
bir tablo.
Evet.
Bir duruşum var.
Aynen.
En azından kendi içinde bir tutarlısın.
Evet.
Şimdi Mert Elam, Fatih Hoca olmazsa Galatasaray'da Okan Buruk olur mu diye İzmirli 35-35, İzmirli 32-79-96-766 sormuş.
Arıyor muyuz? Telefon numarası mı?
Telefon numarası değil. Hani artık böyle istediğin ismi veriyor ya Twitter. Ondan sonra da rakamları ekliyor.
Tamam.
Onu okudum. Kendini bilsin diye.
Yoksa bilemeyecekti yani. Bilemeyecek, ilk baştan kendini. Sonra...
İlk baştan sonra anlamayacaktı.
Anlamayacaktı. Valla Okan Buruk elbette. Yani Fatih Terim devam etmezse adaylardan, en güçlü adaylardan biri olacak ama başkan adaylarının açıklamalarına bakarsak hatta işi çok farklı noktalara götürüyorlar. Yani Burak Elmas'ın açıklaması, hani bir teknik adamla anlaşırsanız biz göreve geldiğimizde feshederiz, Fatih Terim'le anlaşırız. Metin Öztürk diyor ki 19 Haziran'da seçim var. Seçildik, ertesi gün Fatih Terim'le yola devam ederiz. İşte Eşref Amamcıoğlu, yine Fatih Terim de zaten bu dönemin geçilmesi gerektiğini, hatta yeni dönemde de Fatih Terim'in içinde olacağı bir yapı kurulması gerektiğini söylüyor. O yüzden bu, bilmiyorum, olmayacak gibi. Yani Fatih Terim ne olursa olsun devam edecek gibi duruyor. Tabii son çıkan başkan adaylarının görüşlerini henüz çok kestiremiyoruz. Yani basın öyle bir demeç verdiklerini ben görmedim.
6 oldu değil mi Galatasaray'daki başkan adayı?
6 gözüküyor, evet. İbrahim.
Senle beraber 7.
Özdemir. Evet, aidatını yatırmayan başkan adayı. Müthiş müthiş yani. Gerçekten.
Sonra yatırırsın canım, sen adaylığını koy.
Zamanında kimdi? Dursun Özbek mi? Öyle listeye girememişti.
Ama sen aday olsan sana bir 10-15 oy çıkar.
Yok, arkadaşlarım da vermez bana ya.
Yapmazlar mı?
Yok, hiç vermezler yani. Onların düşünceleri...
Kendi devren bile sana oy vermez mi ya?
Yok, hiç alakaları olmaz. Onlar da bana yakınlar.
Şeyler. Düşün, bu programdan çıkıyorsun, Özgür Sancar'a bağlanıyorsun Galatasaray Başkanı adayı. Hat-trick'i yapıyorsun, ondan sonra yerine geçiyorsun.
Can Çobanoğlu, Üçüncü Kelebi'nin listesinde şu anda. Aynen. O da radyo spor programcısı. 6 aday var işte, bir de şey çıkıyor şimdi, Yiğit Şar'dan çıkıyor. Gerçi orada bir birleşme de konuşuluyor. Sonuçta 6 adayın girdiği bir başkanlık seçimi daha önce olmuş mudur emin değilim. Galatasaray'dan dörtlü bir örnek verdim daha yakın zamanda, ama 6 da çok iddialı, ama geneli dediğim gibi hani Fatih Terim'den geldik. Hepsi ona devam edecek gözüküyor, ama ola ki hadi olmadı Fatih Terim, kendi bıraktı gitti diyelim. Kim gelecek hakkına zaten? Okan Buruk gelecek. Galatasaray'ın öyle bir rahatlığı var.
Doğal aday.
Evet, en doğal aday olacak Okan Buruk.
İsmail İlbey'i Pukki olabilir demiş, ama Pukki Championship'te çok iyi bir sezon geçirdi. Premier Lig'de de Norwich düşerken zaten takımın en golcü ismiydi. Bir ara sadece Pukki golü konuşuluyordu. Sonra tabii takımla beraber o da durmuştu. Ama Championship'te Buendia ile beraber. Heh,
aslında o adam var diyecektim. Geçen sezon başı Fenerbahçe'ye yazmışlardı.
Evet, ikisi de beraber müthiş sezon geçirdiler.
O beni heyecanlandırıyordu mesela.
Onlar devam ederler. Seneye Norwich maçları bende.
Evet.
Norwich Burnley. Müthiş. İlk hafta. Yorumcu olduğum maç.
Ama Buendia için bence takip edilir yani, onu izlemek.
Çok konuşuldu, çok yazıldı Buendia için.
Çok, çok keyif verici.
Ateş Çınar tamam da demiş, Türkiye huzurevi değil ki demiş. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bu bahsettiğimiz oyuncular aslında öyle çok yaşlı oyuncular da değil.
Huzurevi'den diğer rehabilitasyon merkezi, evet, değil demesi lazım.
Öyle dersen tabii anlarım. İşte Batu Şua 27-28, Joshua King 29-30. Hani bu bahsettiğimiz oyuncular, küskünler.
Bir de 4-5 yıllık sözleşme verelim demiyoruz. Senin dediğin gibi bir oyuncuya böyle kiralık, evet,
o risk alınabilir diyorum ben. Yüksek, evet, kalite olduğu için kiralık oyuncuda böyle bir risk alınabilir diyorum. Ama aynı mantığı takım içerisinde 4 oyuncuyla uygularsanız ona karşıyım %100. Yani 4 tane kiralık bu tarz oyuncu olmaz. Orada işler bayağı sizin açınızdan zorlaşır. Şimdi
aslında mesela Gelson Fernandes transferi de bunun en üst noktalarından biri senin bu bahsettiğin. Gelson bir de daha çok genç. 22-23 yaşında. Doğru. Hala çok potansiyel. Doğru. Yani buraya gelmesini, uğramasını hayal edemeyeceğimiz futbolculardan biriyken geldi Galatasaray'a. İlk başta da çok verim verememişti, ama sonra neden bu kadar çok konuşulan bir isim olduğunu göstermişti Gelson. Onu böyle sezona yayabilse aslında o son böyle kaç maç oldu işte, 7-8 maçlık performansını belki hani Gezler kadar etki edecekti Galatasaray'a. Yani takım da biraz oturmuş olsaydı.
Ümit Koşar, öyle bir hoca gelmeli ki sezon ortasında göndermek istersen bile tazminat maddesinden çekinip buna kalkışmamak lazım.
Abdullah Avcı.
ya da sözleşmeyi hangi hocayla yaparsan yap, avukatlar Abdullah Avcı'nın avukatları olacak.
Gibi, o da olabilir. Evet, illa olma gerek yok. Doğru.
Yoksa bizim bu taraftar daha çok hoca yer. Anlasınlar işte, hoca değiştirmek çözüm değil.
Ama başkan da Ali Koç şimdi. Ali Koç için tazminat problem mi olacak yani? Gönderemeyecek.
Ne oluyor Mert, ne olmasın?
Yok ya, ben hiç bu işler
olmaz mı diyorsun?
Çok kolay hallediliyor Ali abi yani. Kulüp ekonomisiyle dönmüyor sadece sonuçta. Kendi de cebinden birçok para veriyor başkanlar. Ödemeler yapıyorlar. Hani bir yandan finansal fair play konuşuyoruz da sürekli bir cepten ödeme durumu söz konusu. Evet. O da nasıl oluyor? Hani neye göre ceplerinden para koyup kulüpleri idare edebiliyorlar? Burada da ne olacak Ali Koç'un? Çok umrunda olmaz o şey, tazminat maddesi.
Çetin Aslan, Sivas, Alanya, Başakşehir, Gaziantep gibi zorlu maçlar önümüzdeyken ve bir derbi maçı dahi görememişken Emre Belezoğlu'na nasıl güvenebiliriz diye güzel bir soru sormuş. Şimdi burada da benim cevabım Emre Belezoğlu ile alakalı olarak, herhalde Emre Belezoğlu'nun az önce anlattığımız özelliğine üç aşağı beş yukarı herkes katılıyordur. Orada bir genel düşünce olduğunu sanıyorum.
Değil yani mi? Futbolculara kendini kabul etmesi evet. Ve iletişim olarak daha iyi tabii Erol.
Ne istediğini anlatması, evet. Futbolcuların bunu özümsemesi. Buralarda herhalde çok büyük bir sıkıntı yok. Evet. Emre Belezoğlu'nun maç önü, maç sonu, Fenerbahçe ile ilgili söyledikleri bence analizleri de standartın çok üzerinde. Türk futbolunda. Herhalde orada da kulübü temsil açısından yok. Genel olarak beğeniliyordur. Transferde iyi işler yaptığını, bir network'ü olduğunu sezon başında hem Ali Koç söyledi hem de biz de transfer döneminde gördük. İşin bu tarafı da Fenerbahçe için bir avantaj. İşin saha içine girdiğimiz zaman Çetin'in sorusuna şöyle cevap verebilirim. Anlayışı daha yeni Erol Bulut'un. Yani takımla beraber 10 maça çıktı Emre Belezoğlu. 10 maça çıktığı için biraz daha hani takımın birbirine alışması, anlayış iyice benimsemesi, biraz daha Fenerbahçe'nin hani aynı sistemle maç oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hatalar olmayacak mı? Tabii ki olacak. İlerleyen dönemde de. Yani Emre Belezoğlu'nun her yaptığı değişiklik ya da her karşılaşmada çıkardığı 11 doğru olmayacak. Hatalar olacak ama ben azalacağını ve daha iyiye gideceğini düşünüyorum. O yüzden ben zaten şeyi de söyledim. Hani tecrübeli yardımcı teknik adamlar yani onların yardımıyla katkısıyla beraber daha iyi bir Fenerbahçe görebiliriz. Tabii burada iş sadece onları getirmek değil onları dinlemekten de geçiyor. Onu da unutmamak lazım.
Tabii siz konum anketi evet, gibi yani olacak.
Evet ekibine aldın sadece gol sevinçlerinde sarılacaksan onun bir anlamı yok. Ben böyle bakıyorum. Bilmiyorum hani bu karşılaşmalarda hatalar olmadı mı? Oldu. Fenerbahçe oyunu vermedi mi? Verdi. Ama neticede karşılaşmaların sonunu da çoğu maçın bir şekilde getirmeyi başardı. Yusuf Yel programı beğeniyormuş. Teşekkür ederiz. Mert'e sorar mısın demiş. Büyük harflerle midye seviyor mu diye de eklemiş.
Ya benim damak zevkim mi konuşulacak sürekli bu programda? Seviyorum midyeyi. Ama aramıyorum öyle midyem geldi yani bayağıdır da midye yemedim bugün midye yiyeyim demedim. Evet. Mesela en son ne zaman yedim hatırlamıyorum.
Midye. Ben mesela sevmem.
Aa.
Seveni de sevmem.
Bak benden daha sivri açıklamalarda bulunuyorsun.
Cesur olman lazım böyle konularda. Evet. Bir şey söyleyeceksen arkasında dur.
Bana böyle bir eleştiri geldi burada.
Evet. Tamam. Midye sevmiyorum ben seveni de sevmiyorum.
Niye mesela fındık seveni de niye sevmeyeyim?
Fındık ayrı. Yani, ben midyeye takığım.
Midyenin bu denizdeki bütün pislikleri çektiği falan söylüyor. Ondan dolayı mı nedir yani?
Yok. Bunu ilk kez senden duyuyorum. İlk kez senden duyuyorum.
Sevmiyorsun yani.
Sevmiyorum. Seveni de sevmiyorum.
Kokoreç seviyor musun?
Murat Boz. Bozkurt pardon. Murat Boz değil. Murat Bozkurt 34. Galatasaray'da bütün adayların Fatih Terim üzerinde birleşmesi avantaj mı dezavantaj mı?
Uf. Çok zor soru. Kimin için? Fatih Terim için çok büyük avantaj. Bundan iyisi olmazdı herhalde Fatih Terim. Çünkü ömrünün sonuna kadar o üçgen içinde kalmak istiyor. Yani Galatasaray ailesi. Bu başkan adayları da onu düşündüğüne göre kendi için çok büyük bir avantaj. Güçlü bir şekilde gelecek. Ama kulüp için avantaj mı? Fatih Terim'in hanı bu kadar kötü iki sezondan sonra da görevde kalıyor olması ona emin değilim. Kulübün yararına mı emin değilim. Ben şahsen devam edilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu da bir süredir söylüyorum Fatih Terim'le. Ben çok avantaj olarak görmüyorum o yüzden.
İsmail Mertelam kime oy verecek demiş ama Mert aidatını yatırmadığı için kongrede oy kullanmayacak.
Evet.
Ben basın sözcüsü olarak bunu açıklamış olayım.
Birkaç kere tekrarlamıştım ama söylerim bu arada adaylar bir netleşsin. Hani kime daha yakın olduğumu üçüncü olarak söylerim tamam. Tabii onu da paylaşayım.
Cüneyt Aysel denk geldikçe sizleri dinliyorum. Bugün bir profilinize bakayım dedim. Sokakta görsem bu tipler ne anlar futboldan derim. Bu ön yargım için özür dilerim. Ve gülmüş.
Evet geçen de ben de bir taksiye bindim. Takside böyle konuşurken şoförle Ali Erim mi dedi bana direkt. Yok dedim Mert Elam dinliyormuş bizi. Aynı şeyi sordum ben de hani görsel olarak hiç bakmış mıydınız dedim. YouTube'da videomuza bakmış daha yeni böyle birkaç gün önce. O da bakarken hayal kırıklığına uğramış. Yani bizim suratımızı görünce genelde oluyor insanlarda. Çok şaşırmıyoruz o yüzden alıştık. Tersi olursa bizim için haber değeri taşıyor. Tam da futboldan anlayan tiplermişsiniz kafamdaki gibi falan deseniz o zaman şaşıracağız.
Yani mesela ben şeyi merak ettim. Şimdi benim profile girip futboldan hiç anlamadığım nasıl belli oluyor?
Toff'in resmine bakınca işte.
Resimden mi sadece? Yoksa yani yazılanlardan değil herhalde değil mi?
Yok canım, tipinden ya. Sonuçta fotoğrafım var. Kaç yıllık olsa da o.
Evet.
Seni temsil ediyor. Benim de var, olması lazım.
Ahmet Talin, Ali abi şu an bütün İzmir'i karşına aldım demiş. İzmir'i karşıma almak isteyeceğim son şey. Ama gerçekler bu.
Midye konusunda niye böyle sert?
Midye konusunda gerçekler bu.
Senin de ayarın yok. Yani voleybol konusunda ayarın yok.
Evet.
Midye konusunda ayarın yok.
Başka çok... konuları da biliyorsun sen ayarımın olmadığı.
Evet. Çok.
Onları da sert eleştiriyorsun.
Evet, çok sivrisin. Aynen aynen. Doğru bak, seninle ilgili güzel. Sen hep böylesin bak, doğru. Bir konuyu böyle taktığın zaman çok ileri uca şey yapıyorsun.
Taşıyorum değil mi?
Taşıyorsun.
Eşref Hamamcıoğlu seçilirse Arda Turan'la çalışmayacağını söyledi. Fatih Terim ile devam edilirse nasıl bir durum oluşur? Geçen gün konuştuğumuz yani sıkıntılardan bir tanesiydi.
Dünyanın en gereksiz açıklamalarından biri olmuş Eşref Hamamcıoğlu için. Yani çalışmamayı tercih edebilirsin ama bunu önceden böyle söylemek, Arda Turan'ı da çok dinlememek, bilmiyorum. Fatih Terim'le bir de çalışacağını beyan edip bunu söylemek kendi
ama
için
orada
tutarsız.
Bir tabii hani Eşref Hamamcıoğlu için bir U dönüşü var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bence bu da Galatasaray'ın son dönemde şampiyonluk yarışında bir anda hani ön plana çıkması ve işte şampiyonluğu avarajda kaybetmesiyle oldu. Ben öyle düşünüyorum.
Ha, Fatih Terim konusunda bir U dönüşünü diyorsun sen.
Yani ben öyle bir şey demedim diyor. Mesela Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'le çalışmayacağım demedim diyor. Ama hani bütün sözleri zaten çalışmak istemediğinin net birer kanıtıydı.
Ya da,
ama şu cümleyi kurmadı. Evet, Eşref Hamamcıoğlu, ben Fatih Terim'le çalışmayacağım demedi.
Ama teknik direktör olarak çalışmak istemediğini, ama ondan bir sportif direktör, bir danışman, bir sportif AŞ yönetim kurulu üyesi neyse adı, o tarz bir pozisyonda çalışabileceğini hep söyledi zaten. Ama teknik direktör konusunda bence duruşu çok değişmedi.
Ama şimdi mesela şu an orada mı hala?
Şu anda mesela o,
istediğim o zaten.
O yaptığı çıkışta ama teknik direktör olarak devam etsin demiyor mesela Eşref Hamamcıoğlu. Yani bu kararları Fatih Terim önderliğinde verilsin ve böyle devam etsin diyor ama hani bunu
hangi
sportif direktör
koyuyor
olarak da yapabilir sonuçta. Yani transfer yapılanmasını illa teknik direktör mü yapar? Hayır, sportif direktör de yapar. Hani onun bilgisi ışığında, onun deneyimleri ışığında bunlar yapılsın diyor. Ben biraz kelime oyunu yaptığını düşünüyorum Fatih Terim için.
Onur, futbolcu olsam başımıza pro lisansı olmayan birini getirseler adam yerine koymam diye. Bir de sen bana sivri diyorsun bak.
Adam yerine koymam.
Yani pro lisansı olmayan biri geldi adam yerine koymadı mesela Onur.
Öyle bir şey değil o ya. Sonuçta bazı teknik adam var, pro lisansı var ama taktik bilgisi zayıf. Bazı teknik adam var, daha henüz alamamış lisansı ama taktik bilgisini oyuncuları daha iyi geçirebilecek biri. Yani ligimizde Çağdaş Atan mesela futbolcular takmıyor mudur? Ne bileyim, Farioli'nin de yok sanıyorum. Onun yardımcısıydı, Karagümrük'e geçti. Çünkü o da basın toplantısına çıkamıyor. İtalyan yardımcısı çıkıyor. Mesela o pro lisansı yok ama bence saygı duyuyor. Yaşı da küçük olmasına rağmen birkaç futbolcuda. Yani etikete bakmamak lazım.
Katılıyorum. Fuat Hocalar'da futboldan anlayan insan tipini açıklayabilecek var mı? Neye benzemesi lazım demiş.
Yok ya o.
Yok,
herkesin şey kendine göre yani. Bakıyorum ben de insanlara, yaftalıyorum. Çok kötü bir şey tabii ki. Tipe
bir
bakıp yaftalamak.
Futboldan anlamamak, katılıyor musun buna?
Evet, sen mesela çok anlamadın. Yok ya. Şimdi nereden bileyim abi şimdi?
Ha?
Anlamadığını düşünmüyorum da farklı düşünüyoruz yani. Onun futbol görüşü farklı, benim futbol görüşüm farklı ama çok anlamadı demem tabii. Sadece görüşlerimiz farklıdır.
Yani ben çok inanmıyorum. Futboldan anlamıyor demek bayağı iddialı bir söz. Biri için. Yani dünyanın en basit sporundan anlamıyor demek. Bence sadece ya öylesine bakıyordur, dikkatli bakmıyordur, dikkatli izlemiyordur. Çok fazla dikkatli izlemediği için hani oyun sistemleri, koşular, o şu bu, orayla ilgilenmiyor. Sadece maçın heyecanını yaşamaya çalışan vardır. Konuştuğu zaman onu anlayabilirsin. Ama onun dışında bence sadece dikkatli izlemek, takip etmekle alakalı.
Öyle yok, çok... Yani dikkatli eden zaten anlar diyorsun bir yerde. O kadar çok maçı hani takip ediyorsan.
Tabii tabii, onlar için de öyle bence.
Evet, katılıyorum.
Peki Mert Eren, programın sonuna geldik.
Vay, 57 olmuş.
Bugün herhangi bir şey bırakmadın. Saatli bomba bırakmadın.
Sen bıraktın.
Ben bırakmadım, ben netim.
Seninki patladı o zaman.
Tabii.
Saatli falan değil.
Saatli maddi değil. Hiç yani şey, tartışmaya bile girmiyorum ben. Nedenini bile açıklamama gerek yok.
Bununla ilgili hiç mesajları da bir mesaj okudun.
Bütün İzmir'i karşıma aldığımı biliyorum şu an.
Onu okudum. Başka da gelmişti.
Başka gelmedi. Çok fazla gelmedi, evet.
O da enteresan şimdi.
Mehmet Ünlü yazmış. Türkiye'ye sadece kokoreç ve mide yemek için geliyorum diye. Evet. Onun dışında öyle çok bir şey olmadı.
Enteresan.
İnfial yaratmadı.
Senin yani. Gibi yapayım ben de o zaman. Uçlarda söylersen bana çok tepki çekiyor.
Bir şey söylerken kendine emin olman lazım.
Evet.
Sesinin titrememesi lazım. Ne diyorlar? Sesin titrese bile doğruyu söyle diyorlar. Bu güzel bir laf.
Sesin titrese bile?
Gerçekleri söyle, doğruyu söyle diyorlar. Tamam. Peki, programın sonuna geldik. Evet, Mert'e teşekkür ediyoruz. Bugün günlerden salıydı. Yarın hem playoff hem de UEFA Avrupa Ligi finali var. O karşılaşmaları hem Sabah Spor'un hem de Etik'te değerlendireceğiz. Yarına kadar hoşça kalın. Radyo Spor'da
hoşça kalın.
Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom Radyo
Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.